Ayrım 20.
Meydan okur gibi yavaşça, ne o, vurmak mı istiyorsun? Vur bakalım, bir dene haydi, dedi. Elmacık kemikleri hemen sert bir çıkıntı halinde belirmişti. Gözlerinde neşeli ışıklar parladı. Bakışlarında sabırsız bir bekleyiş vardı. Fakat Davidov kırbacını rengi kızıla çalan çizmelerinin üst tarafına şiddetle indirdi. Sonra ustini yukarıdan aşağıya süzerek gülümsemeye çalıştı. Yüksek sesle, ''Hayır, sana vurmayacağım ustin. Hayır, bunu boşuna umma. Seni beyaz kerata seni. Bak bundan 10 yıl önce karşıma çıksaydın, o zaman iş başka türlü olurdu. Ne yapsan elimden kurtulamazsın. Seni ihtilal düşmanı seni.'' Ustini ayağıyla geriye doğru iterek atından indi. Eh, madem hayvanın dizginlerini tuttun, bağla bakalım onu bir yere, Ustin Mihailovic. Ha, ne diyordun? Kağıt oynayalım demiştin değil mi? Hay hay, memnuniyetle oynarım. Dağıtın bakalım kağıtları. Oynamaktan kaçınmam, doğrusu bu. İşin böyle bir yön alması o kadar beklenmedik bir şeydi ki. Kazaklar birbirlerine baktılar. Kararsızlık içinde bir an durdular. Sonra hiç konuşmadan yerdeki kilimin etrafına oturdular. Ustin atı tenteli arabanın tekerleğine bağladı. Kalmıklar gibi bağdaş kurarak Davidov'un karşısına oturdu. Arada bir ona bakıyor, sonra gözlerini kaçırıyordu. Davidov'la yapmış olduğu tartışmayı kazandığına inandığı için konuşmayı devam ettirmeye karar verdi. ''Bizim tatil günleri üzerine daha bir şey söylemedin başkan, bizim soruyu hasır altı ettin.'' dedi. Davidov anlamlı bir tavırla, ''Seninle bir konuşma daha yapacağız sonra.'' dedi. ''Ne demek istiyorsun yani, yoksa beni korkutmak mı istiyorsun?'' ''Yok canım, neden korkutayım, madem kağıt oynamaya oturdum, artık başka şeylerden söz açmanın gereği yok. Konuşmak için daha çok vakit var, çok.'' Şimdi Davidov sakinleştikçe Ustin sabırsızlanmaya, sinirlenmeye başlıyordu. Oyunun ilk elini bitirmeden canı sıkılarak kağıtları kilimin üzerine fırlattı. Elleriyle dizlerini kavradı. ''Boş ver oyuna şimdi, gelin bizim tatil günlerinden söz edelim. Sen ne sanıyorsun başkan? Tatil günleri yalnız insanları mı ilgilendiriyor?'' ''Hiç değil. Dün sabah atları arabaya koşmak için gitmiştim. Bizim al kısrak içini çekti. İnsanlar gibi konuşarak bana, "Ah Ustin, Ustin, nedir bu kolhoz yaşayışından çektiğim?" dedi. ''Haftanın bütün günlerini çalışmakla geçiriyorum. Koşumları üzerimden çıkardıkları yok. Bayramlarda bile çözmüyorlar beni. Eskiden öyle miydi ya? Nerede eski günler? O zamanlar pazar günleri beni çalıştırmazlardı. Yalnız misafirliğe ya da düğüne gitmek için arabaya koşarlardı. O zamanki yaşayışım şimdikinden 1000 kat daha iyiydi.'' Kazaklar alçak sesle gülüştüler. Gene Ustin'in tarafını tutuyor gibiydiler ama Davidov'un ne karşılık vereceğini de bekliyorlardı. Davidov eliyle çenesini sıvazlayarak alçak sesle, "Ya öyle mi? Peki eskiden kimin de o senin konuştuğun çok bilmiş kısrak?" diye sordu. Ustin kurnaz bir tavırla gözlerini kıstı. Hatta hafifçe Davidov'a göz bile kırptı. ''Benim olduğumu sanıyorsun değil mi? Yanıldın başkan. Hiç de değil. Titok'un kısrağıydı o. Senin anlayacağın eskiden kulaklara ait olup da el koyduğumuz hayvanlardandı. O kısrak kolektifleştirmeden önce kolhozdaki gibi değil, doğru dürüst beslenirdi. Kışın artık yemekleri yemeye bile tenezzül etmezdi. Sırf yulaf yerdi. Dişleri çürüyesiye kadar hep yulaf yedi. O zamanki hayatı bugünkü gibi değildi doğrusu. Lüks hayat yaşıyordu.'' Davidov sordu. ''Madem dişleri kalmamış, demek senin kısrak epey yaşlı öyle mi?'' Ustin karşısındakinden herhangi bir tuzak beklemediği için, ''Öyle ya, ihtiyarladı. Adam akıllı yaşlandı hayvancağız.'' dedi. ''Öyleyse o geveze kısrağın laflarını boşuna dinlemişsin sen.'' ''Neden boşuna olsun?'' ''Çünkü kulaklara ait at kulakça konuşur da ondan. Öyle şey olur mu? Şimdi kulak malı değil ki, kolhoz malı. Sen de görünüşte kolhozcu gibisin ama aslında kulak uşağının birisin. Bak işte bunda fazla ileri gittin başkan.'' ''Hiç de ileri gitmedim. Her şey ortada. Hem sen ne diye öyle bir ayağı çukurda ihtiyar kısrakları dinliyorsun? Yaşlılıktan bunamıştır artık. Daha genç olup da aklı başında olsaydı sana başka türlü şeyler söylerdi.'' ''Ne gibi?'' ''O zaman sana derdi ki, ah Ustin, Ustin, sen kulaklara dalkavukluk eden gevezenin birisin. Bütün kış çalışmadın itoğlu it. Bahar gelince hasta numarası yaptın, gene çalışmadın. Şimdi de doğru dürüst çalışmak istemiyorsun. Kış gelince beni al kısrağını neyle besleyeceksin? Kendin nezifleneceksin ha? İşleri böyle tutarsak sen de ben de açlıktan gebeririz. İşte sana bunları söylemeliydim. Davidov'un son sözlerini kahkahalar bastırmıştı. Neçayev kız gibi yere boncuk dökülürcesine ince sesiyle çığlıklar atarak kıkır kıkır gülüyordu. Kalın sesi Gerasim Ziyablov ayağa fırlamış, tuhaf kahkahalar atıyor, avuçlarını çizmelerini üst kısmına vurup duruyordu. İhtiyar Tihon Osetrov ak sakalını eliyle kavramış tiz bir sesle ''İndir kafanı, yat aşağı Ustin, amma da sırtını yere getirdi Davidov, pes ettirdi seni be!'' diye bağırıyordu. Ama Davidov Ustin'in de sözlerinden hiç alınmamış gibi güldüğünü hayretle fark etti. Üstelik gülüşü de zoraki yapmacık değildi. İçten geliyordu. Herkes susunca Ustin gene başladı. ''Doğrusu mat ettin beni başkan. Sözümün altından öyle kolay kalkacağını hiç aklımdan geçirmiyordum. Ama kulaklara dal kavukluk ettiğimi söylerken haksızlık ettin. Sonra baharda hastalanmayıp numara yaptığımı ileri sürdün. Bu da iftira. Özür dilerim ama o söylediklerin yalandı. Yalan olduğunu ispat et. Nasıl ispat edeyim be? Davranışlarından. Artık biraz ciddileşmiş olan Ustinov, kendine eskisi kadar güvenmediğini belirten bir tavırla gülümsedi. ''Biz burada seninle şaka ediyoruz. Sen bana davranışlardan söz ediyorsun.'' dedi. Davidov öfkeyle ''Bırak gevezeliği.'' dedi. ''Konuşmamız şaka falan değildi. Senin istediğin iş şakaya gelmez. Davranışlara gelince, bak ben sana birkaç tanesini açıkça söyleyeyim. Kolhozda hiç çalışmıyorsun. Yalnız aklı ermeyen insanları peşinden sürüklemek için didiniyorsun. Kendin için tehlikeli olan konuşmalara girişiyorsun.'' Bugün bile yaptığın hareketlerle adamların çalışmasına engel oldun. Bu çabanın sonunda ekibin yarısı çalışacak yerde boş boş oturuyor. Bütün bunlar sana şaka mı geliyor? Ustin'in biraz önce gülerken hafifçe yukarı kalkmış olan kaşları, burnunun üst tarafında yine birleşmiş, aşağı inmiş, keskin bir çizgi halini almıştı. Tatilden söz ettik diye kulak uşağı, ihtilal düşmanı olduk, doğru mu ya? ''Demek burada yalnız sen konuşacaksın, biz dut yemiş bülbül gibi susacağız.'' Davidov öfkeyle devam etti. ''Yalnız o lafların için söylemedim.'' dedi. ''Hiçbir davranışın dürüst değil, doğrusu bu. Tatil gününden ne söz açıyorsun? Kışın ayda 20'şer gün dinlendin, tatil yaptın. Hem sonra yalnız sen değil, burada yanında kim varsa onlar da öyle yaptılar. Kışın sığırlara bakmaktan, tohum ayıklamaktan başka iş yaptınız mı? Yapmadınız değil mi?'' Sıcacık odalarınızda keyif ediyordunuz. Öyleyse yılın hareketli iş zamanında ne yüzde tatil günü istiyorsun? Şimdi her saat önemlidir. Bütün hasat her an tehlikeye girebilir. Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin Allah aşkına. Hakkım yok mu? Ustin hiçbir şey söylemeden dik dik, dalgın dalgın Davidov'a bakıyordu. Onun yerine Tihon Osetrov karşılık verdi. Şurada hepimiz don kazaklarıyız. Kimseden korkumuz yok. Ne yalan söylemeli? Davidov doğru söylüyor. Bu işte hatalıyız. Yaptığımızı düzeltmek bize düşer. Ne yapalım? İşimiz böyle. Her zaman bayram edemeyiz. Gerçekten de kışın bol bol dinleniriz. Zaten daha kolektifleştirme başlamadan önce de öyleydi ya. Pokrov yortusundan önce hiç işini bitiren olur muydu? Tam ürünü toplarsın, bir de bakarsın çift sürme zamanı gelmiş. Davidov doğru söylüyor. Karıları boşu boşuna kiliseye saldık. Hele burada oturup da tatil yapmamız daha da berbat bir şey. Kendimizi savunamayız. Her bakımdan yanlış yaptık. Hepimiz suçluyuz, o kadar işte. Ama bizi doğru yoldan çeviren hep sen oldun Ustin, şeytan herif. Ustin ateş almış barut gibi parladı. Mavi gözleri karardı. İçlerinde öfkeli kıvılcımlar belirdi. Senin kendi aklın yok mu sakallı budala? Kabahati ne üzerime atıyorsun? Demek gerçekten kendi aklım yokmuş. Durum meydanda. Evde unutmuşum aklımı anlaşılan. Madem evde unuttun, bir koşu köye git de getir. Neçavey, gülümsediği belli olmasın diye dar avucu ile ağzını örterek, incecik titrek bir sesle Ustin'in sözleri karşısında küçük düşen Osetrov'a karşılık verdi. Bari aklını evde sağlam bir yere mi sakladın Tihon Gordeiç? Diye sordu. Sana ne? Bugün pazar ya. Ne olacakmış pazarsa? Aklını sedirin ya da tandırın altına sakladıysan, senin gelin herhalde sabahleyin etrafı temizleyip yerleri süpürürken muhakkak süpürgesiyle onu aldığı gibi dışarıya avluya süpürmüştür. Tavuklar da hemen gelip onu didikleye didikleye yemişlerdir. Demek istiyorum ki ömrünün son yıllarında aklını kaybetmiş olarak nasıl yaşayacaktın? Buna üzülüyorum işte. Davidov da içlerinde olmak üzere herkes gülmeye başladı. Gerçi biraz önceki gerginlik kaybolmuştu ama kazakların bu seferki kahkahaları pek o kadar neşeli değildi. Şaka ile karışık bir söz her zamanki gibi başlamak üzere olan kavgayı önledi. Gücenmiş olan Osetrov biraz durulduktan sonra Neçayev'e döndü. Bakıyorum da Alexander, görüyorum ki senin evde bırakacak kadar da aklın yok. Benimki hiç olmazsa evde. Seninki ise ne evde ne de yakında. Kendini benden daha akıllı sanıyorsun değil mi? Oysa şu anda Tubyansk'a yollanan karılar arasında senin karı da var. Burada kağıt oynayanlara sen de katılmadın mı sanki? Neçayev şakacı bir tavırla, ha bak orası öyle, ben de günahkarım, ben de, dedi. Ama Davidov konuşmanın böyle bitmesinden pek memnun olmamıştı. Ustini adam akıllı köşeye sıkıştırmak istiyordu. Dik dik gözlerinin içine bakarak, ''O halde gelin şu tatil günleri meselesini burada karara bağlayalım.'' dedi. ''Sen kışın kaç gün çalıştın Ustin Mihailovic?'' ''Ne kadar gerektiyse o kadar çalıştım işte.'' ''Sen bana bir sayı söyle.'' ''Saymadım ki.'' ''Deftere kaç iş günü yazdılar senin için?'' ''Hatırlamıyorum.'' Ne üstüme varıyorsun? Yapacak başka işin yoksa git kendin say. Boş boş oturmaktan canım sıkıldı artık. Saymaya ne hacet? Sen çalıştığın günleri unutmuş olabilirsin. Ama benim bir başkan olarak unutmam doğru olmaz. Davidov'un hiç yanından ayırmadığı kalın not defteri işine öylesine yaradı ki o sırada, biraz önceki heyecandan parmakları hala titriyordu. Sabırsızlıkla kirli yaprakları birbiri arkasına çevirdi. Buldum ismini çalışkan çocuk. İşte iş günlerin burada yazılı. Bak, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında topu topu 29 gün çalışmışsın. Ne dersin buna ha? Çok çalışmışsın değil mi? Kazaklardan biri Ustin'e bakarak sitem dolu bir sesle ''Amma da çalışmışsın be!'' diye söylendi. Öyleyken Ustin haksız olduğunu bir türlü kabul etmek istemiyordu. Daha önümüzde 6 ay var, tavukları sonbaharda say derler. Davidov sert bir tavırla, ''Biz de tavukları sonbaharda sayarız ama iş günlerini her gün kontrol ederiz.'' dedi. ''Şunu kafana iyice koy, Ustin. Bizim kolozda tembel adam tutmayız. Kim sabotaja kalkarsa onu üç misli çalıştıracağız. Bedavadan ekmek yiyenlere bizde yer yok. Aklını başına topla. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bak Osetrov'un 100 iş günü var. Sizin ekipte olan başka arkadaşlarınki de 100'den fazla.'' Neçayev gibi hasta bir adam bile hemen hemen 100 iş gününü tamamlamış. Senin ise sadece 29 iş günün var. Rezalet değil de nedir bu? Ustin can sıkıntısıyla, ''Benim karım hasta, kadın hastalığı var. Haftalarca yatar durur, yerinden kımıldamaz. 6 tane de çocuğum var.'' dedi. ''Öyleyse ne duruyorsun?'' ''Ne mi duruyorum?'' ''Tabii ya, neden olanca gücünle çalışmıyorsun?'' Ustin'in yanakları koyu kırmızı bir renk aldı. Öfkeyle kısılmış mavi gözlerinde gene kin dolu kıvılcımlar parladı. Sol elini yumruk yaparak öfkeyle ''Ne bakıyorsun bana öyle? Bir gözlerime bir suratıma bakıyorsun.'' diye bağırdı. Kalın kısa boynunda mor mor damarlar belirmişti. ''Beni ne sanıyorsun? Lushka Nagunova mıyım ben? Yoksa senin için sararıp solan Varka Harlanova mı? Şu ellerime bak, ellerime. Ondan sonra da benden iş günü sor.'' Ellerini hızla öne doğru uzattı. O zaman Davidov Ustinov'un sakat olan sağ elinde yalnız işaret parmağının sağlam kaldığını gördü. Öbür parmaklarının yerinde sadece mor, kırışık lekeler vardı. Davidov düşünceli bir tavırla burnunu kaşıdı. ''Demek öyle ha, vay canına. Nerede kaybettin parmaklarını?'' ''Kırım'da, Vrangel cephesinde. Demin bana beyaz kerata dedin. Oysa ben hafif bir karpuz gibi pembeyim. Beyazlarla da dövüştüm. Yeşillerin arasında 2 hafta çarpıştım. Kızıllara da katıldım. Beyazlar arasındayken isteksiz çarpışıyor, daha çok cephe gerisinde sürüklenip duruyordum. Beyazlara karşı savaşmaya başlayınca ise işte bak buyur bakalım parmaklarımı kaybettim. Yalnız işaret parmağım sağlam kaldı. O da kadeh tutacak kadar iş görüyor. Ustin bunu söyledikten sonra sol elinin kalın parmaklarını kımıldattı. Senin anlayacağın iş gören elim sakat. Besleyemiyor bile beni. Bu büs parçası mı çarptı? El bombası götürdü. İşaret parmağın nasıl sağlam kaldı? Tetiğin üzerindeydi de o yüzden bir şey olmadı. O gün kendi elimle iki Wrangel erini öldürmüştüm. Bunun hesabını elbet verecektim değil mi? Allah baba heriflerin kanını döktüm diye bana darılmış olacak ki parmağımı kurban etmemi istedi. Gene de ucuz kurtulmuş sayıyorum kendimi. Ya kötü tarafına gelip bir de benden kafamın yarısını isteseydi ne yapardım? Davidov'un sakin tavrı yavaş yavaş Ustin'i de etkilemeye başlamıştı. Artık öfkelenmeden konuşuyorlardı. Hiçbir şeyi umursamayan Ustin'in öfkesi de gittikçe yatışıyordu. Sonunda her zamanki gibi dudaklarında alaycı bir gülümseyiş belirmişti. Davidov, "Bari son parmağını da kurban etseydin, bir başına ne işine yarar o?" dedi. "Başkasının malına karşı amma da cömertsin başkan, evde tek parmak bile işe yarar." Davidov gülümsediğini belli etmeden, "Yok canım, ne iş yaparsın ki onunla?" diye sordu. "Yapılacak az iş mi var? Geceleri karım kafamı kızdırdı mı onunla tehdit ederim. Gündüz dişlerimi karıştırır, el alemi şaşırtır dururum. Fakir olduğum için lahana çorbasına ancak yılda bir defa et katabilirim. Oysa her gün yemekten sonra sokakta giderken parmağımla dişimi karıştırıp yere tükürüyorum. Görenler de hemen, Allah kahretsin şu Ustin'i, amma zengin hayat yaşıyor ha. Her gün et zifleniyor, nasıl da bitmiyor mutfağındaki et, hayret diyorlardır. Bir de, tek parmak ne işine yarar diyorsun. Onun da kendine göre bir ödevi var. Varsın adamlar beni zengin sansınlar. Ne olursa olsun öyle sanmaları gururumu okşuyor ya sen ona bak. Davidov elinde olmayarak görüyorum ki çene yarıştırmakta ustasın dedi. Peki bugün ot biçecek misin? Tabii böyle tatlı bir konuşmadan sonra biçmez olur muyum? Elbette biçerim. Davidov Osetrov'a döndü. Onunla konuşurken yaşça kendisinden daha büyük olduğu için saygılı bir hali vardı. ''Sizin kadınlar Tubyanks'a çoktan mı gittiler?'' ''Eh, bir iki saat oluyor, fazla değil.'' ''Gidenler çok muydu?'' ''12 kişi kadar vardı. Bizim karılar koyun gibidirler. Biri nereye giderse ötekiler de sürüyle oraya giderler. Bir de bakarsın tüyü dökülmüş bir bat bir koyun peşinden koca bir sürüyü sürüklüyor. Nasıl da uyduk Ustin'e? Hasat zamanı tatil yapmaya kalkıştı. Allah kahretsin herifi. Ustin bu söze hiç kızmadan neşeyle güldü. Gene mi ben suçluyum? Sen başkasının suçunu benim sırtıma yükleme. Karılar dua etmeye gittilerse bunda benim ne suçum var? Onları doğru yoldan Ataman Çukov'un karısı ile köyden bir ihtiyar kadın ayırdı. Daha gün doğarken bizim kampa gelip karıları lafa tuttular. Bugün büyük acılar çekmiş olan kutsal Glikerya'nın yortusudur. Oysa siz kızancağızlar hasat yapmaya koyulmuşsunuz. Günah işlemekten korkmuyor musunuz diyorlardı. Böyle diye diye kadınları kandırdılar. Bir ara ihtiyar kadınlara bu söylediğiniz Glikerya hangi Glikerya yoksa Nagulnova mı? Bak eğer oysa gerçekten acı çekmiştir zavallı. Bütün ömrünü kim karşısına çıktıysa onunla çürütmüştür diyecek oldum. Bizim ihtiyarlar bir kızsınlar, hepsi birden bir üstüme yürüsünler. Ataman Çukov nine koltuk değneğini bile kaldırmıştı. Az kalsın üstüme indiriyordu. Allah'tan tam zamanında çekiliverdim. Yoksa şimdi Hollanda kazı gibi kafam şişmiş olarak dolaşacaktım. Ayrıca bizim karılar da üstüme saldırmazlar mı? İt kuyruğuna yapışmış kenelerden beterdiler. Güç bela ellerinden kurtulabildim. Ne talihsiz adamım yahu. Hele bugün her işim ters gidiyor. Bir kere bakın arkadaşlar, bu sabah kimlerle kapışmadım. Daha öğleye varmadan bizim ihtiyar karılarla kapıştım. Başkanla kavgaya tutuştum. Üstelik bir de aksakallı Gordeiç'le atıştım. Bütün bunları başarmak için kafa ister kafa. Osetrov öğüt verir gibi, tamam, bu işte gerçekten beceriklisin. Başkalarından ders almaya ihtiyacın yok bu alanda. Zaten çocukluktan beri herkesle kapışır durursun Ustin. Tıpkı kavgacı bir horoz gibi. Yalnız bak, sözümü unutma, kavgacı horozun ibiği hep kanlı olur, dedi. Ama Ustin sanki onun sözünü hiç işitmemişti. Davidov'a korkusuz alaycı gözlerle bakarak devam etti. Gel gelelim propagandacılardan yana bugün tarihimiz pek açık. Yaya da geliyorlar, ata binmiş olarak da. Gelen gelene. Demir yolu biraz daha yakın olsaydı, Allah bilir trenle de akın eder gelirlerdi. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi başkan? Sahici propagandayı sen bizim ihtiyar karılardan öğrenmelisin. Onlar senden hem yaşça daha büyük, hem daha kurnaz, hem de tecrübeleri daha fazla. Her şeyden önce şöyle yavaşça konuşuyorlar, tatlı tatlı yalvarıyorlar, terbiyeli terbiyeli laflar ediyorlar. Bu yüzden de istediklerini elde ediyorlar işte. Onlar propagandaya kalktılar mı en küçük bir sözleri bile boşa gitmiyor. Ya sen nasıl davranıyorsun ha? Dört nala tozu dumana katarak bizim kampa geldin. Step için çın çınlatarak avazın çıktığı kadar neden çalışmıyorsunuz diye bağırmaya başladın. Ayol bugün halka öyle davranan var mı? Sovyet yönetimi başlayalı beri halk sandıklarında sakladığı gururunu gün ışığına çıkardı kardeşim. Öyle üstüne varanlardan, bağırıp çağıranlardan hoşlanmıyor. Senin anlayacağın halk en küçük bir zılgıta bile dayanamıyor şimdi başkan. Hem doğrusunu istersen eskiden de çar zamanında da bizim kazak reisleri, atamanlar öyle bağırıp çağırmazlardı. İhtiyarları kızdırmaktan korkarlardı. Onun için sen de Nagulnov'da artık zamanın o zaman olmadığını anlasanız eski alışkanlıklarınızı bir tarafa bıraksanız. Ne sanıyorsun? Sen durulmasaydın, bağırıp çağırmaktan vazgeçmeseydin, ben bugün otları biçmeye razı olur muydum? Çatlasan razı olmazdım. Ama sesini azıcık alçalttın, öfkeni bastırarak yumuşak davrandın. Bizimle kağıt oynamaya razı oldun. Doğru dürüst lakırdı ettin. O zaman beni de kazandın işte. Şimdi artık bana istediğini yaptırabilirsin. Her şeye peki derim. Kağıt oynamaya da, otları demetlemeye de. Ustini dikkatle dinleyen Davidov kendi kendine kızıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse aşırı derecede atılgan olan bu kısa boylu kazağın söylediklerinde bir gerçek payı vardı. En başta şu konuda haklıydı. Kendisi ekibe gelir gelmez kazaklarla konuşmadan bağırıp çağırmamalı, onları azarlamaya başlamamalıydı. Çünkü Ustin'in de ima ettiği gibi önce sözleri boşa gitmişti. Nasıl da kendisini böyle tutamamıştı? Açıkça kabul etmeliydi ki hiç farkında olmadan tıpkı Nagulnov gibi insanlara sert davranmaya başlamıştı. Andrei Razmetnov'un dediği gibi zıvanadan çıkmıştı. Sonucu da işte bu olmuştu. Şimdi de işte kendisine daima dikkatli, sinsi, yavaş davranan, üstelik kafalarına koyduklarını her zaman elde eden, amaçlarını bir defa olsun şaşırmayan bir takım ihtiyar kadınlardan örnek almasını öğütlüyorlardı. Her şey öylesine apaçıktı ki doğruya doğru.